Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Kafadaki Sorular bölümünde Soner Duman imzalı Allah'ın Kalplere Müdahalesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu yazıda öncelikle Rabbimizin iç dünyamızda olup bitenleri bildiği ve iç dünyamıza müdahalelerde bulunduğu hususunu hem genel anlamda hem de tarihsel bazı örnekler üzerinde netleştirmeyi uygun görüyoruz. Çünkü bu mesele sapasağlam şekilde vicdanlarda yer etmedikçe akıllardaki sorular cevapsız kalacaktır. İnsanın ayrılmaz özelliklerinden biri de iç dünyasında kimi zaman onun isteğiyle, kimi zaman da onun isteği söz konusu olmaksızın oluşan duygular ve düşüncelerdir. Bazen aklımıza hiç beklemediğimiz bir anda bir düşünce gelir. Bazen gördüğümüz bir görüntü veya işittiğimiz bir söz iç dünyamızda çeşitli duygular meydana getirir. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an ve Allah Resulü'nün sözleri olan hadislere baktığımızda insanın iç dünyasında olup biten her şeyi Allah'ın bildiği defalarca belirtilir. Durum yalnızca bununla sınırlı kalmaz. Allah'ın kalplere müdahale ettiği, insanlarda çeşitli duygular ve düşüncelerin meydana gelmesini sağladığı da belirtilir. Kimi ayet ve hadislerde insanın iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerinden hesaba çekileceğine ilişkin bazı ifadelere rastladığımız gibi, bunun aksine insanın dışa yansıtmadığı, eyleme dökmediği duygu ve düşüncelerinden herhangi bir sorgu veya sorumluluğun olmadığını belirten ifadelerde bulunmaktadır. Allah bizim duygularımıza ve düşüncelerimize nasıl müdahale ediyor? Eğer duygu ve düşüncelerimize Allah müdahale ediyorsa, bu durumda insan iç dünyasında oluşan düşüncelerden ve duygulardan sorumlu olur mu? Bu tür sorulara cevap vermeden önce bu yazıda öncelikle Rabbimizin iç dünyamızda olup bitenleri bildiği ve iç dünyamıza müdahalelerde bulunduğu hususunu hem genel anlamda hem de tarihsel bazı örnekler üzerinde netleştirmeyi uygun görüyoruz. Çünkü bu mesele sapasağlam şekilde vicdanlarda yer etmedikçe yukarıdaki sorular anlamını yitirecektir. Allah içimizden geçenleri de bilir. İnsan herhangi bir söz söylemediği ve herhangi bir fiziksel eylemde bulunmadığı zamanlarda bile iç dünyasında kendi kendine bazı şeyler düşünür. Kimi zaman iç konuşmaları söz konusu olur. Bazı şeylere kızıp öfkelenir. Bazı şeylerden sevinç duyar. Kimi zaman geçmişi hatırlayarak anılarını tazeler. Kimi zaman geleceğe dair hayaller kurar. Kimi zaman içinden Allah'ın sevdiği ve razı olduğu işleri yapma isteği gelir. Kimi zaman da günah olan fiiller aklına gelir. Bu noktada öncelikle bilmemiz gereken şey, Yüce Rabbimizin bizim iç dünyamızdan geçen bütün duygulardan, düşüncelerden haberdar olduğudur. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurur: "Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır." Bir başka ayette Rabbimiz Allah'a inandığı halde putları ona ortak koşan müşriklerden söz ederken onların Allah hakkındaki çarpık inançlarını şu şekilde ortaya koyar: "Bakınız, o inkarcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O kalplerin içini bilendir." Kur'an'ın belirttiğine göre münafıklar kalplerinden geçen duyguların Allah tarafından bilinerek ifşa edilmesinden çekiniyorlardı. Bu husus bir ayette şu şekilde bildirilmiştir: "Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin, Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır." Tarihteki bazı olaylarda insanların içinden geçenlere ilişkin ayetler. Rabbimiz insanların içinden geçen duygu ve düşünceleri bildiğini gösteren ifadelere yalnızca teorik açıklama olarak yer vermekle kalmamış, aynı zamanda gerek Peygamberimiz öncesinde gerekse Peygamberimiz döneminde gerçekleşen kimi tarihi olaylarda bunun örneklerini sunmuştur. Hazreti İbrahim putperest bir topluma peygamber olarak gönderilmişti. Onlara putların herhangi bir iyilik ya da kötülüğe güçlerinin yetmediğini göstermek istiyordu. Bu amaçla en büyük put dışındaki putlarını kırdı. Putlarının kırıldığını gören putperestler, "Bunu putlarımıza kim yaptıysa o gerçekten zalimdir," dediler. Hazreti İbrahim'i bu amaçla sorguladıklarında o kendilerine bir ders vermek amacıyla, "Baksanıza en büyük put kırılmamış ve balta onun yanında. Belli ki bunu o yaptı," dedi. Putperestler bu sözü işittiklerinde iç dünyalarında "Bu put böyle bir şey yapamaz," diye düşündüler ve bir anda "Gerçekte putlarımızı kıran İbrahim değil de onlara tanrılık yakıştıran bizler zalim kimseleriz" şeklinde bir düşünce hissettiler. Ancak sonra bu düşünceye aldırış etmeyip yine de onu cezalandırmak istediler. Bu husus Kur'an'da şu şekilde haber verilmektedir. "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir," dediler. Bir kısmı, "Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş," dediler. "O halde," dediler, "onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?" dediler. İbrahim, "Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun, eğer konuşuyorlarsa," dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine, "Zalimler sizlersiniz, sizler," dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Yine Hazreti İbrahim'den söz eden bazı ayetlerde ona insan kılığında meleklerin geldiği belirtilir. Hazreti İbrahim, onların melek olduğunu bilmediği için kendilerine yemek ikram etmiş, onların yemekten yemediğini görünce kim olduklarını ve geliş niyetlerini bilmediği için kendi iç dünyasında korku hissetmişti. Kur'an bunu şu şekilde haber vermektedir. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki, "Korkma. Biz melekleriz, Lut kavmine gönderildik." Hazreti Musa, Firavun'un sihirbazlarıyla karşı karşıya geldiğinde, onlar ellerindeki sopaları yere attılar. Yaptıkları büyünün etkisiyle bu sopalar yılan gibi hareket ediyormuş görüntüsü vermeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Musa, kendi iç dünyasında bir korku duydu. Bu meseleyi Rabbimiz şöyle haber vermektedir. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. "Korkma," dedik. "Üstün gelecek olan kesinlikle sensin." Uhud Savaşı'nda müminlerin bozguna uğraması, bir bölümünün şehit olması, bir bölümünün de savaş meydanından kaçması esnasında savaşa katılanlardan bazıları kendi iç dünyasında farklı düşüncelere dalmışlardı. Rabbimiz bu durumdan söz ederken şöyle buyurmaktadır. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grupta Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar. "Bu işten bize ne?" diyorlardı. Herhangi bir mazereti olmadığı halde Tebuk Savaşı'na izinsiz olarak katılmayan 3 sahabiye yönelik Peygamberimizin emriyle boykot uygulanmıştı. Onlar mescitte, çarşı ve pazarda müminlerin arasında gezip dolaştıkları halde toplum sanki onlar yokmuş gibi davranıyor, kendileriyle konuşmuyorlar, selam alıp vermiyorlardı. Bu durum onları öylesine sıkıp bunaltmıştı ki ne yapacaklarını bilmez bir hale gelmişlerdi. Nihayet 60 gün sonra Allah onların tövbelerini kabul etti. Onların iç dünyalarında yaşadıkları bu sıkıntıyı şu ayet ortaya koymaktadır. Ve tövbelerinin kabul edilmesi 60 gün süreyle geri bırakılan 3 kişinin de tövbelerini Allah sonunda kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan, onun azabından, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, pek esirgiyendir. Kur'an'da daha buna benzer pek çok ayet bulunmaktadır. Bütün bunlar Allah'ın insanların iç dünyalarında olup bitenleri bildiğini göstermektedir. Allah iç dünyamıza müdahale eder. Yüce Allah insanları yaratıp kendi hallerine bırakmamıştır. İnsanın varlığını devam ettirebilmesi her şeyden önce beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Yeryüzünü buna elverişli bir şekilde yaratan Allah Teala, insanın bu ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı faaliyetlerin her bir aşamasında onların hayatına müdahil olmaktadır. Söz gelimi bizim yediğimiz gıdaları Allah yarattığı gibi yemek yemeye başladığımız andan itibaren bedenimizdeki sindirim, dolaşım, boşaltım sistemleri gibi sistemleri devreye sokmak suretiyle de hayatımıza müdahil olmaktadır. Biz farkına varmaksızın kalbimiz kanımızı pompalar, damarlarımızda kan dolaşır, midemiz ve bağırsaklarımız sindirim yapar. Bütün bunlar bizim isteğimizle gerçekleşen şeyler değildir. Nasıl ki Allah farkına varmadığımız halde bedenimizin en ücra noktalarına, hücrelerine kadar müdahalede bulunuyorsa, aynı şekilde bizim düşüncelerimize ve duygularımıza da müdahil olur. Kur'an'da mümin, kafir ve münafık olmak üzere tüm inanç gruplarından insanların gerek fert gerekse toplum olarak akıllarına ve kalplerine Allah'ın çeşitli şekillerde müdahale ettiği bildirilir. Allah Resulü de Yüce Allah'ın kalplere müdahale ettiğini şu hadisinde bildirmiştir. Muhakkak ki Adem oğullarının kalplerinin tamamı tek bir kalp gibi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi yönlendirir. Daha sonra Peygamberimiz şu şekilde dua etti. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi sana taate yönlendir. Aşağıda bu konuya ilişkin Kur'an'da yer alan ayetlerden bazı örnekler zikredeceğiz. Allah'ın müminlerin kalplerine müdahalesi. Allah'ın imanı sevdirip inkardan nefret ettirmesi. Hucurat suresindeki bir ayette Allah'ın ashab-ı kirama imanı sevdirdiği, imanı onların kalplerinde süslediği, küfrü, fıskı ve isyanıysa onlara çirkin gösterdiği belirtilir. Demek ki Allah dilediğinde insanlara bazı şeyleri sevdirme, dilediğinde onları bazı şeylerden nefret ettirme şeklinde insanların duygularına müdahalelerde bulunmaktadır. Allah'ın müminlerin kalplerine imanı yazıp bunu kendi katından bir ruhla desteklemesi. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruhla onları desteklemiştir. Allah'ın müminlerin kalplerini pekiştirmesi. Bedir Savaşı'nda müminler sayıca müşriklerin üçte biri kadardı. Bununla birlikte Allah, müminleri savaşta moral ve motivasyon olarak desteklemek için kalplerine güven duygusu doldurdu. Bu husus ayette şöyle anlatılır. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, verdiği vesveseyi sizden gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su, yağmur indiriyordu. Allah'ın müminlerin kalplerine huzur ve güven duygusu vermesi. Hicretin 6. yılında müminler umre yapmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Mekkeliler Müslümanların umre yapmasına izin vermediler. Hazreti Peygamber onlarla konuşmak üzere elçi olarak Hazreti Osman'ı gönderdi. Onun müşrikler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber gelince Peygamberimiz bir ağacın altında bütün müminlerden ölünceye kadar savaş yapma konusunda biat aldı. Bu konuyu bir ayet şu şekilde ortaya koymaktadır. Andolsun ki ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Müminlerin kalplerinin arasına ülfet duygusu verilmesi. Peygamberimizin Medine'ye hicret etmesi öncesinde Medine'deki iki büyük Arap kabilesi olan Evs ve Hazreç arasında yıllar süren çatışmalar olmuştu. Her iki taraftan nice insan öldürülmüştü. Hicret sonrasında Evs ve Hazreç arasında bu düşmanlık ortadan kalktığı gibi Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli Ensar arasında da kardeşlik bağları oluşmuştu. Allah Teala kalplerdeki düşmanlık duygularının silinip kardeşlik bağlarının oluşmasının kendi müdahalesiyle olduğunu şu ayetlerde haber vermektedir. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o kalplerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. İmanda sebat. Kur'an'da müminlere nasıl dua edeceklerini öğretme babında Yüce Allah, ilimde kökleşmiş olanların şu şekilde dua ettiklerini belirtir. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin. Kur'an'da Allah'ın müminlerin kalplerine müdahalesiyle ilgili daha başka pek çok ayet bulunmaktadır. Allah'ın kafirlerin ve münafıkların kalplerine müdahalesi, Bakara suresinde Rabbimiz münafıkların kalplerinde hastalık bulunduğunu ve Allah'ın da onların bu hastalıklarını artırdığını belirtir. Onların kalplerindeki hastalık iman etmedikleri halde iman ediyormuş gibi görünme, Allah'ı ve müminleri aldattıklarını zannetme, güya onlarla alay ettiklerini düşünmeleridir. İsrailoğulları Hz. Musa'nın peygamber olduğunu bildikleri halde ona muhalefet etmekten çekinmiyorlardı. Onların bu şekilde doğru yolu bırakıp eğriliğe sapmalarının bir cezası olarak Allah da onların kalplerine müdahale ederek kalplerini eğriltti. Bu durum ayette şu şekilde ifade edilir. Bir zaman Musa kavmine, "Ey kavmim, benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Ancak bir konuda farklı yorumlanmaya müsait ayet ve hadisler söz konusuysa ve alimler de bu tür konularda farklı görüşler ileri sürmüşlerse bu hususta İslam'ın bu konuya dair hükmü şudur diye kesin konuşmak yerine çoğunluk tarafından şu görüş benimsenmiştir demek gerekir. Farklı görüşlerin olduğu meselelerde farklı görüşleri benimseyenleri küfürle, fıskla itham etmek doğru olmaz. Elbette her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Soner Duman'ın kaleme aldığı Allah'ın kalplere müdahalesi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Abdullah Uçar imzalı Toplumsal Şuurumuz ve Mini Mental Test Sonuçlarımız başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Bihi. Tıpta demans, halk dilinde bunama olarak anılan bir hastalık var. En meşhur alt türü ise Alzheimer hastalığı, yani insanın nörolojik sisteminin hızla yıkılma sürecine girmesi neticesinde bellek, hafıza bozukluğu, bilişsel bozukluklar yani şuur bulanıklığı, kişilik değişimi, davranışsal değişiklikler görülmesi hali. Böyle durumlarda kişinin hastalıktan ne kadar hasar gördüğünü tespit etmek için yapılan en temel testlerden biri de mini mental test, yani en temel sorularla bunamanın derecesine dair fikir veren bir araç. Bireysel düzlemde bulmacayı çözmek, toplumsal düzeyde çözmekten bir nebze daha kolay. Gelin bu hastalığı ve ön teşhis aracını toplum düzeyi için düşünelim. Aldığımız eğitimin bize insana ne kadar şuur kattığını anlamaya çalışalım. Mini mental testin içerdiği sorulara baktığımızda bir insanın şuurunun yerinde olup olmadığına dair en merkezi sorunun yer-zaman farkındalığı olduğunu görüyoruz. Kişinin şuurlu olduğuna kanaat getirmek için hangi yıldayız, hangi mevsimdeyiz, bugün günlerden ne gibi zamansal sorulara ve neredeyiz, bu bina neresi, hangi şehirde, ülkede yaşıyoruz gibi mekansal sorulara cevap alabilmek gerekiyor. Bir sonraki soruysa kayıt hafızası, yani söylenen kavramları dikkatlice dinleyip tekrar edip edemiyor olması. Bir sonraki soru dikkat ve matematiksel hesap yapıp yapamadığı, bir sonraki soru hafızasının hatırlama kabiliyetinin yerinde olup olmadığı. Son soruysa lisan, yani söylenen şeyi anlıyor ve algılıyor mu, kavramları biliyor mu, söylediği cümlenin farkında mı? Şimdi sorularımızı kendi toplumumuzun üniversite ve üzeri eğitim görmüş kesimine yöneltelim. Zaman farkındalığı. Biz insanlık tarihinin neresindeyiz? Yeryüzünde ne zamandan beri varız? Bugün zamanlardan hangi zaman? Evren kaç yaşında? Dünya kaç yaşında? İnsanlık kaç yaşında? Tüm varlığımız evrenin yaşı içinde ne kadarlık bir kısma tekabül ediyor? Biz hangi tarihe sahibiz? Gökten düşmediysek hangi milletin devamıyız? Kendi milletimizin hikayesinde hangi aşamadayız? Yer farkındalığı. Biz evrenin neresindeyiz? Güneş sisteminin neresindeyiz? Dünyanın neresindeyiz? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Türkiye burasıysa diğer ülkeler neresi? Komşularımız kim? Denizin ötesindekiler kim? Ülkemiz hangi medeniyet havzasına mensup? Mesela Çin medeniyeti mi, Hint mi, Roma mı, Yunan mı, İngiliz mi? Hangisi? Bizim bir medeniyet havzamız var mı? Varsa bu medeniyetin karakteri ne? Diğer coğrafyalardaki medeniyetlere göre daha iyi ve kötü olduğu taraflar ne? Ülkemizin dağları, ovaları, denizleri, gölleri neler? Biz dediğimiz kavramın sınırları ne? Yemen bize dahil mi mesela? Değilse Yemen türküsüne neden ağlıyoruz? Balkanlar bize dahil değilse neden göçmen türküleri dinliyoruz? Malezya'daki, Sahra Altı Afrika'daki milletler bize dahil değilse bizi nereden tanıyor, bizi niçin sevip ilgi gösteriyorlar? Dünyada mazlum olan kim varsa neden özellikle 19. ve 20. yüzyılda insanlığın son adasına, bizim topraklarımıza akın ediyor? Tufan koptuğunda fevç fevç insanların aktığı bu ülkemiz nasıl bir yer dersiniz? Kayıt hafızası. Yüksek eğitimli insanımız üniversiteyi kazanmak için defalarca hatmettiği bilgilerin ne kadarını hatırlıyor, kendi hayatlarında ne kadarını kullanıyor, fiilen kullanmadığı kısımda hayatı ne kadar kolaylaşıyor, entelektüel varlığına ne kadar değer katıyor dersiniz. Dikkat ve hesap yapma. Para kazanmak için kendini parçalayıp kazandığını da rezidans dairesi taksitine yatırıp yıllarca fiili yokluk içinde yaşayan, kariyer yapacağım derken sevdiklerine özen göstermeyip sonra yalnızlıktan dem vuran, çocuğu küçükken büyüsün diye yakınıp büyüdüğünde de keşke daha fazla vakit ayırsam diyen, ölüm hiç yokmuş gibi yaşayan kitleler doğru bir hesap içinde mi? Hatırlama. Yüksek eğitimin insanımız, kendi kültür havzamızda tarihimiz boyunca biriktirdiğimiz erdemler, değerler, ilkeleri ne kadar biliyor, hatırlıyor, benimsiyor ve uyguluyor dersiniz. Lisan, gündelik dilde konuştuğumuz kavramların sınırlarını biliyor, lügat kullanıyor, ne demek olduklarına bakıyor muyuz? Örneğin çocuklara isim olarak koyduğumuz Eda, Nalan, Hasan, Halis, Celal, Hatice kelimelerini, hatta yabancı kavramların data, enformasyon, rafine ve benzeri anlamlarını bilerek mi kullanıyoruz, yoksa sanarak mı? Eğitim bizi gerçekten şuurlu bir insan yapıyor mu dersiniz sevgili okur? Eğitimin içinden teknik bilgileri bir kenara ayırsak, düşünce, bilim, kültür, sanat, inanç adına ne kalıyor geriye? Mini mental testi geçiyor muyuz? Ne yapalım? Mental testin mini olanını geçecek kadar bilgi ve şuur sahibi olmadan teknik bir alanda doktoralı olmaktan korkalım derim. Besmeleyi çekip ince ama ufuk açan kitaplardan başlamak İyi bir fikir olabilir. Teknik ve detaylı bilgilerden aklımızı koruyalım. Her konunun özündeki çekirdek bilgileri birbiriyle ilişkilendirerek öğrenelim. Ustamızı arayalım, anlamın peşine düşelim, şuurlu yaşayalım derim. Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Toplumsal Şuurumuz ve Mini Mental Test Sonuçlarımız başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Genç Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından aktardık yazılarımızı değerli dinleyenler. Bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.